Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programı başlıyor.
Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Halil İbrahim'ce aç yüreğini, Yunus ol, cömertçe saç yüreğini, hakkı bilmiyorsa geç yüreğini. Yarından bugüne, ezele selam, sevgiye, dostluğa, güzele selam.
Çocuk Kalbi'nin kıymetli dinleyenleri, hepinize selam ediyor. Kendinizle, ailenizle ve sevdiklerinizle hayırlı, mutlu bir pazar günü geçirmenizi temenni ediyoruz. Bu haftaki programımızda yine önemli bir konuyu konuşmak üzere birlikteyiz. Birkaç hafta önce Marmara Üniversitesi Din Kültürü Öğretmenliği bölümünde Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın hocamız bizlerle birlikteydi. Ailede din eğitimi konusu üzerine iki program yapmıştık ve birkaç hafta sonra da ailede ahlak eğitimi konusu üzerine konuşacağımızı duyurmuştuk. Nihayet o zaman geldi. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Ailede Ahlak Eğitimi adlı bir kitabınız var. Timah yayınlarından çıktı. Şu an 6. baskısını da yaptı. Hayli önemli ve yeterli dolu bir kitap. Bizim de önümüzde. Değerli dinleyenlerimiz, biz bu programımızda ve bundan sonra sürecek inşallah birkaç programımızda bu kitabı esas alarak bir nevi özetleyeceğiz. Bu konuda da bilginiz olsun. Kitabı temin ederseniz çok istifade edeceğinizi düşünüyoruz. Evet hocam, ailede ahlak eğitimi diyoruz. İsterseniz bu programda bir giriş yapalım. Bu ailede ahlak eğitimine yönelik prensiplerden önce, yani ahlak nedir, eğitim nedir, ahlakla alakalı temel bazı kavramlar var, fıtrat, mizaç, huy, karakter, kişilik gibi. Sonra eğitim, terbiye demek midir, aynı şeyler mi bunlar? Bunlarla isterseniz bir başlayalım.
Tabii, hay hay inşallah. Öncelikle değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ben de. Tabii biz yazarlar kitap yazıyoruz ve ne kadar insana ulaşırsa o kadar memnun oluyoruz. Siz 6. baskı dediniz. Aslında bir önceki yayın evinden bir 6 baskı da orada yapmıştı. Bir ilk baskısı da yine başka bir yayındaydı. Tabii insan bazen ne kadar yetişkin de olsa böyle yazdıklarının bir tarafa ulaşması ve insanların işte hocam kitabınızdan yararlandık demeleri hoşumuza gidiyor. Önce bu hatırlatma yapayım.
Müsaadenizle, yani kitaplar çocuklarımız gibi oluyor. Çocuklarımız evlense, çocuğa karışsa, torunlarımız olsa, nasıl mutlu oluyorsak kitaplarımızda böyle dal budak saldığı zaman, evet, bu yazarı mutlu eder. Evet hocam, gerçekten yani 12-13 yaşında demek ki kitabımız. 13 baskı yapmış oldu.
Bestami hocamız, bu da güzel bir şey. 76 ya. Kitabı var bu arada.
Evet. Darısı 40-50'ye diyelim.
Hocam 76, evet. Çocuk nasıl bakıyorsunuz bunlara?
Evet maşallah. Zamanı yetişemesek bile. Maşallah. Evet, Allah bereketini artırsın yani. Efendim. Biz tabii iyi niyetleyiz, yazıyoruz ve meyvesini de görmek istiyoruz. Öncelikle ben size teşekkür ederek başlamak istiyorum, bu konuyu önemsediniz. Eğitim, ahlak, terbiye demiştiniz. Eğitimden başlayalım. Eğmek büyümekten geliyor ama eskiden terbiye diyorduk, şimdi eğitim diyoruz. Arada ne fark var? Aslında terbiyenin yerine eğitimi türettiler kelime olarak. Terbiye şu anda Türkçe'de kullanım bakımından eğitimden daha geniş anlamda kullanılıyor. Dolayısıyla mesela bitkiler de, sebzeler, meyveler de terbiye ediliyor vesaire. Ama biz aynı anlamda kullanabiliriz eğitimi de, terbiyeyi de. Bu da kısaca yetiştirmek diyebiliriz. İnsanların belli amaçlar doğrultusunda yetişmeleri diyebiliriz. Biraz daha açarsak insanların bilgilerinde, duygularında, alışkanlıklarında, inançlarında, davranışlarında değişiklik oluşturma sürecine eğitim diyoruz.
Yani tohumun meyve haline gelmesi süreci.
Gelmesi gibi, evet, evet.
Bilginin davranış haline
zaten
gelmesi veya.
Aynen, aynen oradan geliyor. Tabii eğitim çok geniş bir kapsam. Doğumdan ölüme kadar sürüyor. İşte örgün eğitim, yaygın eğitim diye de ayırıyoruz biz. Bu ailede ahlak dediğimiz zaman yaygın eğitimin içerisine giriyor. Özellikle çocuk eğitimi zaten ailede başlıyor.
Evet. Hocam
ahlak,
evet,
kelimesi,
ahlak
üzerinde de
kelimesi üzerinde duralım isterseniz.
Ahlak da çeşitli şekillerde tanımlanabilir. Toplum içinde uymak zorunda olduğumuz ya da uyduğumuz kurallar bütünü şeklinde tanımlayabiliriz. Ama biraz daha ilmi açıdan baktığımız zaman insanların iyi veya kötü diye nitelendirilen davranışlarına da biz ahlak diyoruz. Yine İslam dünyasında yaygın olan tanımıyla insanlarda öyle bir melekedir ki hiçbir düşünmeden kendiliğinden ortaya çıkan davranışlar şeklinde tanımlanıyor. Huylar anlamına da geliyor. Ve bu anlamda işte doğuştan getirdiğimiz huylar, sonradan kazandığımız huylar şeklinde tanımda yapıyoruz. Böyle olunca da bir anlamda işte teorik ahlak, pratik ahlak şeklinde de eskilerin deyimiyle nazari ve ameli ahlak şeklinde de algılayabiliriz. Bu tür tanımlarla varılmak istenen şey insanın davranışları ve onun yönlendirilmesi karşımıza çıkıyor. Ve insanın kişiliğinin temel ölçütlerinden bir tanesi bu ahlak.
Ahlak.
Karakter, evet. Kişilik üzerinde de isterseniz birkaç...
Olabilir. Yani dolayısıyla ahlak eğitimi dediğimiz zaman ya da ahlak terbiyesi dediğimiz zaman hocam, güzel ahlak prensiplerinin çocuğa öğretilmesi ve kazandırılmasını kastediyoruz değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Çok biraz akademik gibi kaçtı ama yani işte biz ondan kurtulamıyoruz.
Evet.
Şimdi kişilikte şöyle, yani ahlakla da bağlantısı yerine otursun diye onu da bahsedip daha pratik konulara geçelim. Kişilik bir insanı diğer insanlardan ayıran özellikler bütünü diyoruz. Peki bir insanı diğer insanlardan ayıran özellikler nelerdir? Bir maddi fiziksel yapımız, diğeri de mizacımız ve ahlaki yapımız, karakterimiz. Mizacımızı doğuştan getiriyoruz biz. İşte heyecanlı olmamız, durağan olmamız, korkak olmamız,
duygusal olmamız.
Duygusal yapımıza,
evet,
mizaç diyoruz. Ama sonradan kazandıklarımıza da ahlak diyoruz. Daha çok bu ahlak sorumluyuz. Şimdi bu anlamda çocuğun ahlakı ne zaman nasıl oluşur şeyi de sorumuzda karşımıza gelebilir. Ya da eğitimde şu her zaman tartışılmıştır. İşte insanların davranışları, ahlakı değişir mi, değişmez mi?
Evet, evet.
Bu konuda çok ciddi tartışmalar yapılmış. Hiç değişmez diyenler olduğu gibi tamamen insanı beyaz bir yaprak gibi düşünüp her şeyle değiştirilebilir diye düşünenler de vardır. Ama işin ortasını bulursak bir kısmını biz doğuştan getiriyoruz. Bazı huylarımızı, alışkanlıklarımızı.
Örnek verebilir miyiz hocam? Mesela doğuştan gelen bir huy, sonradan kazanılan bir huy.
Şimdi dört halife bunlara çok güzel örnek. Şimdi dört halife deyince hangi özelliklerini yapıyorsunuz? Hatırlıyorsunuz.
Mesela
Hazreti Ebu Bekir deyince ne?
Sadakati, doğruluğu.
Cömertliği.
Cömertliği.
Cömertlik. Değil mi? Cömertlik. Bu Hazreti Peygamberin hadisinde de var. Yani insanların madenler gibidir.
Evet.
Cahiliye döneminde nasılsa İslam'ın döneminde de o. Evet, Hazreti Ali deyince
cesaret.
Cesaret. Hazreti Osman deyince
hilm.
Hilm ve haya.
Haya.
Hazreti Ömer deyince de yine
adalet.
Cesaret, adalet akla geliyor. İşte evet, bunlar bizim mizaç özelliklerimiz. Ama bunun üzerine yaptıklarımız...
Alamet-i farikamız yani değil mi?
Evet, evet, evet. Ama bunun üzerine kazandıklarımıza da ahlak diyoruz ve bunlardan sorumluyuz. Bu konuda Ali Fuat Başkil'in Gençlerle Baş Başa kitabı var.
Evet.
Bu konuyu çok anlaşılır bir şekilde açıklıyor. Bu arada ben hemen bu kitabı da tanıtmış olayım, tavsiye etmiş olayım özellikle gençlere. Gençlerle Baş Başa müthiş bir
Ali
eser.
Fuat Hocam, evet.
Yani bereketli bir kitap maşallah.
Hepimiz gençliğimizde okuduk.
Evet, defalarca
bir
okuyoruz.
Daha okunması
çok
lazım.
Çok da kısa, öz. Çok
evet, ben üniversitedeki
kitap.
Öğrencilerimi de sorumlu tutuyorum. bol miktarda herkese de veriyorum, hediye ediyorum ve okumalarında yarar görüyorum. Orada açıklıyor. İşte bu sorunun cevabını da veriyor. İşte bazı huylar değişir mi, değişmez mi vesaire. Sonunda dinler varsa, okullar varsa, eğitim varsa demek ki insanların huylarında değişebilir. Ama doğuştan getirdiklerimiz kısmen kontrol altına alınabilir, zor değiştirilebilir.
Efendimiz Aleyhisselam diye de buyuruyor ya, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Demek ki değişme oluyor ahlakta. Onun için din geliyor. Onun
zaten
için
ahlaki nitelikteki emirlerin varlığı, nehirlerin varlığı bile bunun artık açık olduğunu delalet ediyor, evet. Değil mi hocam?
Tabii tabii, öyle olmazsa o zaman imtihan olmaz.
Yani.
Eğer her şeyi Allah'tan geldiğini kabul edersek kimseyi sorumlu tutamayız. Veya yaptığımız iyiliklerden de iyilik beklemeyiz, yani her şey Allah'tan geliyorsa.
Evet. Peki hocam, gerçi Bestami hocamıza giriş yapmış oldu bir hadis-i şerifle. Yani İslam dini ahlaka ne kadar önem veriyor?
İslam dini ahlaka ne kadar önem veriyor? İslam dininin 4 temel esası var. İnanç, ibadet, muamelat ve ahlak. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı olmakla beraber bunların hepsinin, yani inancın, ibadetin, muamelatın sonunda çıkan belki meyveye ahlak desek daha güzel olur. Yani meyve halinde somutlaşmış şekline ahlak diyoruz. Ahlak eğitimi tabii önemli. Ahlak eğitimi çok önemli bir şey. Ve bu konuda insanlar kafa yormalılar. Ahlak eğitimiyle ilgili çok şey söylenebilir. Ben ahlak eğitiminin için önemsenmelidir diye özel bir seminer yaptım. Öyle bir seminerimiz de var. Gerçekten hafife alıyoruz ahlakı.
Evet.
Dinin temel esaslarını biraz da ideolojik olarak bazı şeyleri büyütüyoruz ama ahlaki esasları hafif görüyoruz. Ya inanç olarak hafif görüyoruz ya da basit nasıl olsa bu işi biliyoruz diyoruz ama insanlara sorsanız vefayı da zor tanımlarlar, gururu, kibiri, haseti de zor tanımlarlar, sabrın tanımını da yapamıyorlar maalesef.
Evet. Hocam, Adem İblis kıssasında dikkat edersek okuduğumuz zaman hep ahlaki şeyler var. Yani kibir, haset, başlı başına o hastalıklarla. Onun için bunların terbiyesi de bildiğim kadarıyla çok zor oluyormuş bu tip şeylerin. Yani o Adem kıssasının, İblis kıssasına geçen belki o kıssanın satır aralarında bulabileceğimiz ya da arka planında bulabileceğimiz ahlaki hasletler ya da hastalıklar gerçekten çünkü Allah Resulü bazı ahlaki hastalıkları imanla eş değer tutuyor. Mesela bir hadis hatırladım şimdi. Yalanla kalbin, kalpte yalan ile imanın bir arada bulunmayacağını. Bunun gibi birçok hadis-i şerif var.
Veya bizi aldatan bizden değildir.
Mesela evet, efendimiz. Çok güzel.
İşte bu da ahlaki bir davranış.
Kesinlikle, kesinlikle.
Evet. Yani İslam'ın hayat haline gelmesi oluyor. Biraz önce saydınız ya, muamelat ve ahlak. Şimdi inanç bizi ilgilendiriyor. İbadet direkt şahsımızı ilgilendiriyor. Ama muamele ve ahlak bölümü diğer Müslümanları, diğer insanları da ilgilendiriyor ki onlar bizi öyle görüyorlar. Şimdi sözlü anlatımdan ziyade, hani güzel bir söz var. Lisan-ı hal, lisan-ı kalden evladır. Bir Müslümanın başkalarını etkilemesi, haliyle etkilemesi daha etkili olur diyorlar.
Evet.
Şimdi, bu da ahlaklı oluyor.
Ahlak eğitimi tabii zor bir şey. İşte bu bizim tasavvufi menkibelerimiz aslında bunları çok güzel ifade ediyor. Yunus Emre'ye doğruluğu yapmak için 40 yılını taşıtmışlar. Sabrı öğretmek için neler yaptırıyorlar. İnsanların gururunu, kibirini yok etmek için kadıya ciğer sattırıyorlar gibi birçok örneğimiz var.
Evet.
Dolayısıyla ahlak eğitimi de zor bir alan. Yani insanların huylarının değişmesi çok zor. O yüzden çok uzun vadeli çalışmak
yani
gerekiyor.
Yani belli bir süreç gerekiyor. Mesela şey bile olsa, hocam ilmin de bunu herhalde çok çok fazla, yani çünkü hayatın içinde biraz öğrenilen bir şey. İlmin de çok çok katkısı yok. Yani akşamleyin cimrilikle alakalı bütün hadisleri okudunuz, yattınız, sabah cömert olarak kalkmıyorsunuz. Bir şekilde hayatın içinde bunu öğrenmek, hazmetmek gerekiyor. Herhalde bu da iman ve amel takviyesiyle, değil mi hocam?
Tabii tabii.
Özellikle amel takviyesiyle.
Yani birçok nedeni var. İşte bu kitapta da onları anlatıyoruz. Yani kolay kazanılan bir şey değil ahlaki özellikler. Öyle cömert ol demekle cömert oluverilmiyor. Sabret demekle sabır öğrenilmiyor. Merhameti öğretmek için uzun süre çalışmalar yapmak gerekiyor. Tabii en önemlisi model görmesi gerekiyor. Bizzat uygulamayı yaşaması gerekiyor evet. Çocuğun.
Ama işte bu zor olduğundan dolayı mükafatı da büyük. Bir hadis-i şerif hatırladım şimdi hocam. Yani mizanda ağır, en ağır basacak şeylerden bir tanesinin güzel ahlak olduğunu söylüyor Efendimiz. Yine abidlerin, yani gündüz oruç tutan, geceleri namaz kılanların seviyesine çıkacağını güzel ahlakla. Bu meyanda hadis-i şerifler var. Evet hocam, dolayısıyla İslam'da ahlakın önemli bir yeri var dedik. Hocam peki ahlaki gelişim bir süreç neticede. Bu süreci geliştiren, durduran, etkileyen kısacası faktörler, unsurlar nelerdir? Ve ailede ahlak eğitimi konuşmamız hasebiyle ailede bu sürecin önemi nedir? Ahlaki gelişimde, çocuk merkezinde
soruyorum. Şimdi her türlü eğitimin temeli ailede atılır. Aile çok önemli bir şeydir. Aile çocuğun öncelikle emniyet ve güvenini sağlar, ihtiyaçlarını sağlar. Ama bununla da yetinmez. Onun tüm hayatını etkileyen davranışları kazanmasına neden olur. Şimdi çocuk dünyaya geldiği zaman ilk 5-6 ay zaten bitkisel bir hayat gibi bir şey yaşar. Yani herhangi bir algılaması vesairesi yoktur. Ama buna rağmen ilk bütün temel ahlaki özellikleri o zaman almaya başlar. Yani doğduğu andan itibaren, doğmadan önce hamilelikte bile çocuk bunları almaya başlar. Şimdi aile niye önemli diyoruz? Ailede çocuk sevgiyi tadar, efendim merhameti tadar, güveni tadar. Zaten bunlar olmadıktan sonra insanın insan özelliği kalmıyor. İnsanın temel ihtiyaçları sıralandığı zaman psikolojik bakımından en altta fiziksel ihtiyaçlar var. Yeme, içme, güvenlikte olma gibi. Hemen arkasından güvenden sonra ait olma ve sevme, sevilme ihtiyacı var.
Evet.
Onun arkasından saygı duyulma ve yaptıklarını başarma, takdir edilme, beğenilme ihtiyaçları var. En sonunda da mükemmeliyete ulaşıp bütün istek ve amaçlarını gerçekleştirme basamağa geliyor.
Müsaade ederseniz burada sevme sevilme deyince bir şiir arz edeyim Sayın Hocam. Şiir vakti de geldi herhalde.
Evet. Zaten sevginin en nazik dili şiirdir. Buyurun hocam.
Evet. Sevgi dolu bir yüreği, yıkma gönül, yıkma gönül. Şol muhabbet meclisinden çıkma gönül, çıkma gönül. Dosta selam göndermekten, dost bağında gül dermekten, sevilmekten ve sevmekten bıkma gönül, bıkma gönül. Her gönülde olsa vefa, canda çiçek açar sefa, nahak yere cevri cefa çekme gönül, çekme gönül. Yar bulunmaz ondan âlâ, gerçek dostum yüce Mevla, gayrısına göz ucuyla bakma gönül, bakma gönül.
Hocam yüreğinize sağlık. Mehmet Zeki Hocam, bu şiirin gerçekten ahlak eğitiminde bir vasıta olarak kullanılması önemlidir değil mi?
Tabii ki, tabii ki. Şimdi bu sanat dalları durup dururken çıkmış değil tabii. İnsanın direkt gönlüne hitap etmek üzere. Şimdi medrese ile tekke arasındaki fark da bu zaten. Şimdi mesela medreseler, bilim yuvaları çok böyle somut, katı, biraz daha şeyken, işte Yunus Emre gibi, Mevlana gibi insanlar gönüle hitap ettiği için büyük kitleleri etkilemişler ve arkalarından sürüklemişler. İşte hala Yunus'u okuyoruz, hala Mevlana etkili olmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu gönüle girmenin yollarından bir tanesi de şiirdir.
Evet.
Yani normal bilimde 2 kere 2 4 eder ama iki sevgiyi birbiriyle çarparsan 40 bin lira kardeşim. Evet.
Hocam yani, sizin bir şiiriniz ezberimde. Bir çocuk annenin elinden tutmuş. Zannedersin cennet gülünden tutmuş. Bir çocuk annenin elinden tutmuş. Yüreği kuş, kanatları bulutmuş. Bir çocuk annenin elinden tutmuş. Kaygıları kaftağında unutmuş. Ve bir anne çocuğun elinden tutmuş. Koklamaktan usanmamış, bıkmamış. Bir anne çocuğun elinden tutmuş. Bir daha bırakmamış.
Efendim, şimdi bir şaire verilecek en güzel hediye Mehmet Zeki Hocam, evet, sizden farklı evet, yanımız şiirinin ezberlenmesidir. Müthiş. Ben bugün en büyük hediyemi aldım. O çocuk hani kanatları bulutmuş diyor ya, uçağa evet, uçağa gidiyor ya. Evet. Ben de inşallah programdan sonra uçağa uçağa eve doğru giderim.
Yani şimdi hocam evet, şey için mesela ben geçen bir arkadaşım geldi. 7 yaşında bir kızı var. Bazı yaramazlıkları vesaire dertleşme mahiyetinde konuştu. Ne yapmak lazım diye. Birkaç böyle istişare etti. Ben de bu şiiri söyledim. Yani şiirle insan hakikaten bunu ezberleyen bir çocuk nakşediyor zihnine bunları. Ve anneye bunu okuduğunuzu düşünsenize arasında kadar bir sevgi bağını geliştirecektir.
Kodlanıyor sayın evet, hocam. Burada müsaadenizle ben fakir kendi fikrimi söyleyeyim. Ondan sonra Mehmet Zeki Hocam'a bırakalım sözü. Evet. Şimdi nasıl ki matematik problemlerini çözmede formüller önemliyse, hayat problemini çözmede de şiirlerin önemli olduğunu düşünüyorum. İşte biraz önce buyurduğunuz gibi Yunus Emre'nin şiirleri, Mevlana'nın sözleri, diğer Allah dostlarının sözleri bir şifre gibi, bir formül gibi bizi kodluyor aklımızı. Ve gerektiği an ortaya çıkıyorlar. Hocam buyurun.
Aynı şekilde tabii sese şekil veren sanatlardan bir tanesi de edebiyatın yanında, şiirin yanında müzik.
Evet.
Müzik de etkiliyor. Evrensel bir dini var. Bu ikisini birleştiren çocuk eğitiminde de ninnilerimizdir.
Evet, evet.
Ninniler söylemek lazım. Ninni çok önemlidir. Ninnilerle beraber çocuk hem sevgiyi tadar hem de şefkati, güveni tadar. Annesiyle bağlantısını kurar. Bu arada bir takım bilgi yönünü de öğrenmiş olur. İşte en güzel eğitme yollarından bir tanesi de ninnilerdir. Annelerimize ısrarla diyoruz ki ninnilere devam edin. Ninni öğrenmeye çalışın ve çocuğunuzu ninnisiz bırakmayın.
Evet. Peki. Değerli dostlarımız Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın hocamızla ve Bestami Yazgan, daimi konuğumuz Bestami Yazgan hocamızla beraber ailede ahlak eğitimi konusunu konuşuyoruz değerli dinleyenlerimiz. Tabii ahlak hakikaten büyük bir meseledir. Büyük bir derstir. Ve kolay da kazanılabilen bir süreçte değildir. Toplumumuzda ahlak denince daha çok nezaket sahibi olmak, temiz olmak, edepli olmak gibi kavramlar anlaşılıyor ama aslında ahlakın Mehmet hocamız, Mehmet Zeki hocamız da ifade etti özet olarak dinde daha kuşatıcı, daha kapsayıcı bir yönü var, tanımı var. Örneğin Allah birdir diyoruz, Allah vardır birdir diyoruz. Bu imani bir konudur ama Allah var ve bir dediğimiz Allah'a tevekkül etmek, teslim olmak bir nevi imanımızın ahlaki boyutu olmuş olur. Ya da namaz bir ibadettir. Fakat namazda huşu namazın bir nevi ahlakı olmuş olur. Veya örneğin yönetim var. Ulul emr siyasi bir kavramdır. Ama istişare bir yönetim ahlakıdır. Veya İslam'ın cezai müeyyideleri var. Örneğin hadler diye bir bahis var. Fakat bir adalet bir hukuk ahlakıdır. Dolayısıyla değerli dinleyenler, ahlakı sadece bir alana tahsis etmekten, hususileştirmekten ziyade imanla da, ibadetlerimizle de, sosyal hayatta da alakasının olduğunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla ahlakla biz bunu kastediyoruz. Ahlak eğitimiyle de işte bu anlamda ki güzel ahlak prensiplerinin çocuklarımıza öğretilmesi, kazandırılması ve her anne ve babanın biricik en değerli varlığı olan biricik yavrusunun, yavrularının hayırlı birer evlat olması, güzel ahlak sahibi olması ve böylece Allah'ın rızasına kavuşmasını ve bu süreci tanımlıyoruz ahlak eğitimiyle. Evet, şimdi hocam anne ve baba diyoruz.
Şimdi isterseniz bu güzel bir açılım yaptınız. Ona birkaç kelime de ben yapayım.
Tabii buyurun hocam.
Ya belki ailede ahlaka giremedik ama önemli değil. Bu ahlak konusu önemli bir konu. Şimdi ahlak deyince sanki böyle sıradan basit bir işmiş gibi geliyor ama direkt imanla bağlantılı. Siz istişareden örnek verdiğiniz için söyleyeyim. Örnek olarak istişarenin hükmü nedir?
Sünnet gibi biliniyor ama.
Sünnet gibi biliniyor.
Aslında ayet var, emrediyor Allah.
Allah emrediyor, evet. Aslında ortalama olarak vaciptir. Farz diyenler var, sünnet diyenler var ama ortalaması vaciptir. Şöyle ki iki kişiden fazla kişiyi ilgilendiren konularda istişare etmek vaciptir. Ama bireysel anlamda sünnettir. Eğer istişare etmeden yola çıkarsan bizzat kendin zararını görürsün. Ama eğer bir topluluk içerisindeysen, bu topluluğun en basiti ailedir. Bir üstü işte büyük aile olur, dernektir, vakıftır, iş yeridir, okuldur. Her yerde ikiden fazla kişinin olduğu her yerde, devlet yönetimi de buna dahildir. İstişare etmek ise vaciptir. Ve bu öyle basite alınacak bir konuda değildir. Nasıl ki bir vacip olan bitir namazını terk eden kişi ne duruma düşüyorsa, ne kadar günahkar oluyorsa, istişareyi terk eden insanlar da aynı şekilde günaha girmektedir. Yine sabır diyelim. Sabırın imanla bağlantısı vardır. Biz neye sabredeceğiz? Allah'tan gelen musibete sabredeceğiz. Şimdi Allah sabredenleri o kadar çok övüyor ki.
Evet.
İman edenler ve arkasından sabredenler diyor. Şimdi sabırın çok çeşitleri var. İşte namaza sabretmek. Şimdi buradaki namaza sabretmek farz olan bir şeydir. Yine musibete karşı sabretmek Allah'ın kaderine razı olmaktır. Dolayısıyla sabır deyip de öyle geçivermeyeceksiniz. Haset doğrudan imanla olan, bağlantısı olan bir
amelleri
kavramdır.
Amelleri yer bitirir diyor Allah Resulü.
Tabii ki. Yani çok müthiş bir benzetmesi var Efendimizin aleyhissalatü vesselam. Karın ya da buzun güneşi erittiği gibi insanların salih amellerini, sevaplarını eritir. Şimdi niye eritiyor? Hasette şunu demek istiyorsun. Ya Rabbi sen bu kuluna bu nimeti niye verdin?
Sanki doğru yapmadın der
ya
gibi.
Sen doğru yapmadın. Bu kişiye bu güzelliği niye verdin? Bu parayı niye verdin? Bu makamı niye verdin? Bu malı niye verdin? Der gibi Allah'a hesap tutmaktır. Dolayısıyla sıradan bir iş değildir, hasettir. Şimdi kibir niye büyük günahtır? Şu anda etrafımıza bakalım. Toplumsal olayların sebebinde insanlardaki kibirdir. Yani insanlar kendisini o kadar beğeniyor ki, kendi yaptıklarını o kadar önemsiyorlar ki, başkalarının hepsini, her şeyi yalanlıyor. Yani yanlış olduğunu düşünüyor. Bu kibirinden dolayı da her yaptığını hak görüyor. Bütün kavga dövüşte buradan çıkıyor.
Evet.
Dolayısıyla kibir deyip geçmeyeceksin. Yani
zerre kadar kibri olan cennete giremez.
Halbuki gerçek büyüklük şöyle diyorlar büyüklerimiz. Maddi konuda yükselmek istiyorsan ayağının altına bir şeyler alacaksın. Masa, sandalye al. Manevi konuda yani gerçekten büyük olmak istiyorsan nefsini al kardeşim de.
Evet.
Bak büyüme nasıl oluyormuş. Peki. Gör. Ben büyüyeyim demekle büyük olunmuyor.
Hocam evet. Şimdi az önce demiştik ki yani ahlaki gelişimde çocuk tabii merkezli konuşuyoruz. Ahlaki gelişimde insanı etkileyen faktörler var, unsurlar var. Siz de buyurdunuz ki aile bunların başında gelir. Aile çocuk ahlakını güzelleştirilmesine ve çirkinleştirilmesine doğrudan etkileyici bir amildir dediniz. Şimdi evet. Aile ve çocuk münasebetlerini bu eğitim psikolojisinin hani anne baba tutumları olarak başlıklandırılan İşte baskıcı anne baba, ilgisiz anne baba, aşırı koruyucu, mükemmeliyetçi vesaire anne baba tutumları var.
Evet.
Bunlar çocuğun karakterine doğrudan, ahlakına doğrudan etkili olduğundan dolayı isterseniz kitabınızda da böyle bir bölüm var. Bunu bir özetleyelim. Çünkü bu çok önemli bir konu. Muhtemelen birçok anne baba için ayna olacaktır yani bu.
Kesinlikle. Şimdi çocuklar bakarak öğrendikleri için... Yani duyduklarıyla beraber bakarak, görerek öğrenirler. Biz buna sosyal öğrenme diyoruz, model alarak öğrenme diyoruz, taklit ederek öğrenme. Dolayısıyla anne baba tutumları eğitimin temeli. Sadece anne baba değil aslında, öğretmenler de böyle, toplumdaki her kesim de öyle. Nitekim büyük eğitimcilerin, başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere, en büyük etkili yöntemleri bizzat model olmalarıdır. Dolayısıyla anne baba tutumları derken öyle sıradan bir şeyi bahsetmiyoruz. Çok basit bir eğitim gibi görünse de temel eğitim ilkelerinden bir tanesidir. Şimdi biz anne baba tutumları derken kabul eden ve reddeden anne baba kabul ediyoruz. Yani çocuğunu gönlüyle kabul ediyorsa buna göre seviyor, ilgi gösteriyor. Bir de kabul etmeyip reddeden anneler babalar var. Bunun çok çeşitli nedenleri olabilir. İşte istemeden bir çocuk doğmuş olabilir veya başka rahatsızlıkları olabilir. Bu nedenle çocukları reddeden, yani babasına ya da annesine kızdığı için çocuğu reddeden vesaireler, anne baba tipleri var. Bunları çok fazla yapmadan başlık olarak söyleyip geçelim. Bir de biz eğitim olarak psikolojik anne babayla biyolojik anne babayı ayırt ediyoruz.
Ne demek
yani,
bu?
Yani biyolojik ana doğurur ama yetmiyor. Aynı zamanda psikolojik de yani davranışlarıyla yani annelik yapması gerekir ki asıl anne baba olsun.
Evet.
Dolayısıyla bu kavramlar önemlidir. Şimdi çocuklarla anne baba tutumlarını söylerken biz sevgi bakımından ve disiplin bakımından ayırıyoruz. Yani sevgide denge var mı yok mu? Yani aşırı sevgi mi yoksa sevgi yoksunluğu mu var? Disiplinde çok aşırı baskı mı var? Çok serbestlik mi var? Bunların arasında gelip giden bir oranda biz aile tutumlarını belirliyoruz. Şimdi en belirgin anne baba tutumlarından bir tanesi ilgisiz anne baba. İlgisiz anne baba ne demek? Bu tür anneler çeşitli nedenlerle, anneler babalar çocuklarıyla ilgilenmiyorlar. Bazıları şöyle yapıyorlar. Çocuk büyütmekle çocuk yetiştirmeyi birbirine karıştırıyorlar. Yani işte yediriyoruz, içiriyoruz, sırtına elbiselerini alıyoruz. Daha ne yapalım? Halbuki eğitim farklı bir şey. Yani tamam, yedirmek, içirmek de temel görevlerimizden bir tanesi ama çocuğun eğitimine ayrıca ilgilenmek gerekiyor. Bu bakımdan ilgisizler. Bir de bazıları çeşitli maddi şartlar, sosyal şartlar gereği çocuklarla ilgilenemiyorlar. Örneğin öyle anneler babalar var ki çocuklarıyla doğru dürüst görüşemiyorlar. Belki bunlar babalar için daha fazla. Bununla ilgili işte şu hikayeler son zamanda anlatılmaya başlandı. Adam sürekli çocuğuna ilgilenemiyor. Çocuğu sorduğu zaman işteyim, işteyim, para kazanıyorum, sizin için çalışıyorum diye cevap veriyordu. Artık çocuk dayanamadı ve para biriktirmeye başladı. Babasına dedi ki, baba sen günde ne kadar kazanıyorsun? İşte şu kadar. Senin saatin ne kadar? Diyelim ki 20 lira, 30 lira saati. Çocuk 20 lirayı yavaş yavaş harçlıklarından biriktirmeye başladı. Biriktirdikten sonra babasına dedi ki, babacığım bu yarın sana bir saatliğine bana ayırman için ayırdığın para, al şu 20 lirayı da bana bir saat zaman ayırır mısın? Şimdi bu tabii güzel bir örnek.
Bir çocuğun hikaye. Dramı bu.
Bir dramı.
Modern çağın dramı veya.
Evet, evet. Modern aynen çocuğun. Öyle. Dolayısıyla böyle babalar var. Anneler var, çeşitli şeyler var. Şimdi ilgisiz anne babanın yani çok değişik toplum yapılarında var. Yani mesela gece kondu dediğimiz ya da köy dediğimiz yerlerde de var. Saldım çayıra, Mevlam kayıra, kimin eline gelirse. Çocuk okula gitmiş mi, gitmemiş mi ilgilenmiyor. Kiminle arkadaşlık ediyor, ne yapıyor, ne içiyor, hiç ilgilenmeyip öyle ortada kalıyor. Şimdi bununla ilgili bir yere konferansa gitmiştik, bir şehre. Çocuklar okul yaşlarında bir çocuklarla karşılaştık. Sen kaça gidiyorsun dedim. Birisi orta iki dedi, birisi orta üç. Niye şu anda okula gitmiyorsunuz? İşte falan filan böyle yuvarladılar. Birine dedim ki sen kaç kardeşsin? Bilmiyorum dedi. Ya nasıl bilmiyorsun dedim. Vallahi işte biz dedi evimizde annemle 3 mü 4 mü neyse yapıyoruz dedi. Babamın öbür bir başka şey daha var. Orada da kaç kardeşimiz olduğunu bilmiyoruz. Ve çocuk ortaya kalmış, okul çağında okula gitmiyordu. Ortalıkta geziyordu. Buna benzer o kadar çok ilgisiz anneler babalar var
hocam,
ki.
Bu ilgisiz anne evet. Ve baba tutumunun çocuktaki etkisinden de konuşabiliriz, konuşalım isterseniz. Yani çocuğa mesela ne etki ediyor bu annenin ve babanın ilgisizliği?
Şimdi çocuk temelde...
Başına buyrukluk falan.
Şimdi anne babadan iki temel şeyi alır. Bir sevgi alır, bir de eğitim alır. Şimdi sevgi ne demektir? Kabullenmektir, korunmaktır, kollamaktır, güzelliktir. Şimdi bunları alır. Ayrıca eğitimde ise öğrendiğimiz çocuğun her şeyini alır. Nedir? Nerede ne yapacağını öğrenir çocuk. Nasıl davranacağını öğrenir. Ki ahlak budur zaten. Şimdi bunu çocuk doğuştan getirmez. Nerede ne yapacağını, kime ne diyeceğini, hangi doğrusu, hangi yanlış bunu göremez. Bunu annesinden babasından öğrenecek. Bu boşluğu kim dolduracak? Anne baba doldurmazsa bunun yerine günümüzde televizyon, internet, bilgisayar ya da kötü arkadaş
yani
dolduracak.
Yani o boşluk mutlaka dolar.
Tabii. İlgisiz anne babaların bir yeni çeşidi de çocuklarını internete ya da bilgisayara ya da cep telefonuna bırakanlar ya da kötü arkadaşa bırakanlar oluyor. Okula gitse yani aslında okula bırakıp o da yanlış bir şey. Yani ben işte özel okula verdim, şu kadar para veriyorum, daha ne yapayım diyenler. Onlar da yanlış yapıyorlar ama orada en azından yine de bir eğitim kurumunda olduğu için çocuklar korunabiliyor. Ama ortalıkta gezen o kadar çok çocuk var ki.
Evet.
Annesi babası dediğim gibi ne okulla ilgileniyor. Şimdi hocam öğretmendir, bilir. Belli toplantılarına kaç kişi gelirler? Niye gelmiyorlar?
Sosyal medyada bir şey dolaşıyor. Öğretmenler daha çok beğeniyorlar. Orada diyor ki herkes iyi öğretmen arıyor. Öğretmen de diyor ki biz de iyi aile arıyoruz. Çocuğuna sahip çıkacak. Aslında hocamın dediği doğru. Karacaoğlan'ın güzel bir beyti var. Hayat felsefemi de oluşturur. Çağır Karacaoğlan çağır. Taş düştüğü yerde ağır. Kardeşim yerinde televizyon güzel olabilir. Yerinde internet güzel olabilir. Yerinde okul güzel olabilir. Ama annenin babanın yerini kimse tut. Maz.
Evet.
Onun yeri farklı, onun vereceği farklı. Evet hocam.
Tabii okulun yeri ayrı, annenin babanın yeri ayrı. Şimdi veli toplantılarına gitmez anneler babalar. Ben seminerlerde de söylüyorum biraz gırgır geçirerek. Niye gitmiyoruz? Gidersek para alırlar. Şimdi böyle bir algı var. Halbuki diyorum ki zaten alacakları parayı alıyorlar. Yani çocuğu sıkıştırıyorlar, mecburen veriyorsun. Hiç olmazsa adam gibi veli toplantılarına git. Hangi dersleri okuyor, öğretmenleri
kim? Yani takip et
çocuğunu. Tabii ki, çok önemli. Yani çocuklar nereye gidiyor, geliyor mu, doğru dürüst. Herkes birbirinden bekliyor. Öğretmenler anne babadan bekliyor, anne babalar okuldan bekliyor. Halbuki herkes kendi görevini yapmalı, evet. Her birinin yeri ayrıdır.
Hocam bir de bu ilgisiz anne baba tutumunun yanında tam tersi, hani biri ifrat biri tefrit diyebileceğimiz bir de baskıcı anne babalar var.
Evet.
Yani onlar mesela nasıllar? Herhalde bu ilgisizlikten daha tehlikeli gibi sanki. Baskı yapmak çocuğa.
Şimdi yani birini birinden ayırmayalım. O ayrı bir tehlike, bu ayrı
tabii,
bir tehlike ama
doğrusu,
şimdi bu baskıcı anne baba tutumu gittikçe azaldı. Gittikçe azaldı. Ama yine de var tabii. Nedir bu? Bağıran, çağıran, yerine göre şiddet uygulayan, döven, çocuğa nefes aldırmayan, her şeyini takip eden anneler babalar. Ama diyorum ki nerede öyle şeyler artık hiç anne baba böyle gönül rahatlığıyla çocuk bile dövemiyorlar. Evet, zaten dövsün demiyoruz da tabii bu konuda dayak konusunu belki ileride bahsedelim, şimdi girmeyelim
evet.
Konuya. Ama şimdi çocuk çok baskıcı olursa ne olur? Ya silik bir kişilik olur ya arsız olur.
Sizin bir hatırsız söylerdiniz devamlı.
Evet.
Onu hatırlayalım mı bir daha?
Çok söyleme, yüzsüz edersin. Aç bırakma, hırsız edersin diye Anadolu'da bir söz var.
Aynen. Şimdi dolayısıyla baskı yalancı kişilik olur. Çok korkar kısa sizinle paylaşmaz ama yapacağını gene yapar. Ondan sonra ya da iyice silik bir karakter olur.
Hocam bir de şey, ben buna şahit oluyorum. Anne ve babanın baskısı sebebiyle çocuk anne ve babasının yanında başka, dışarıda başka, yani çift karakterli oluyor. Ve bunu gerçekten karakter olarak benimseyen çocuklara ben şahit oluyorum.
Tabii.
Çünkü anne baba dövüyor ya da şey yapıyor, çok aşırı disiplinli.
Sadece
askeri sistem gibi.
Sadece çocuklar için değil, büyükler de eğer yaşadığı sistem baskı sistemi ise büyükler de 200'de oluyorlar.
Allah Resulü'nün bir hadisini hatırlıyorum. Hocam sıhhatini siz daha iyi takdir edeceksiniz. İnsan buyuruyor, men edildiği şeye meyleder. Yani insana yapma, yapma, yapma dedikçe onu yaptırmaya, daha çok yapmaya. Hatta şeyde vardı galiba, Mevlana Fihi Mahfih'te. Sen diyor, hayırlı bir iş yaptığını zannedersin. Hanımını korumaya çalışırsın insanlardan. Halbuki o aşırı korumanla insanların hiç böyle akıllarında yokken onların akıllarına senin hanımın düşer. Ve sen somuna tenezzül etmeyecek köpeğin aklına neler getirirsin gibi böyle bu bağlamda şeyler var Mesnevi şeyde, Fihi Mahfih'te. Dolayısıyla bazen aşırı şey ters tepebiliyor yani. Evet. Bizim istediğimizin tam tersi olabiliyor.
Tabii. Gerçi şimdi yani bundan da fazla bahsetmesek olur. Yani şöyle azaldı yani. Baskıcı anne baba tutumu kalmadı. Avrupa'da vardı. Bizde de yavaş yavaş olmaya başladı. Eğer zaten çocuğu dövmeye falan kalkarken polise yaparsan polis hemen anında müdahale ediyor. Evet. Avrupa'da şöyle uygulamalar oldu. Ama vazgeçtiler yavaş yavaş. Çocuğu bir alıyorlar, bir daha göstermiyorlar. Özellikle Müslüman çocuklarını. Fakat her halükarda şunu Avrupalılar tekrar fark etti. Ne kadar kötü olursa olsun annesinin babasında kalması daha iyi. Şimdi bu baskıcı anne babanın yanında bir de aşırı koruyucu anne babalar çıktı günümüzde.
Bu da ayrı bir dert.
Evet, evet. Aşırı kollayıcı anne babalar. Bunlar da eski baskıcı aile tipine tepki olarak ortaya doğdu. Şimdi her şeyi anne baba kendisine yapıyor. İşte bir elinde annenin elinde kaşık, anneannenin elinde peçete, teyzesi orada şaklabanlık yapıyor çocuğa yemek yedirmek için. Böyle bir şey. Çocuğu sürekli koruyorlar. Aman bir tanesini seve okşaya. Bu şekilde yapıyorlar. Çocuk diyor ki işte müsaade edin ben yatağımı toplayayım, yapamazsın, yemek yediremezsin, işte ben yedireyim, işte ayakkabımı bağlayayım, ben bağlıyor vesaire. Bunu ben böyle anlatırken benim yeğenim var, şimdi ortaokula gidiyordu, o zaman ilkokula gidiyordu, birinci sınıfa gidiyordu. Böyle biz kendi aramızda konuşurken o da duymuş, hemen geldi, dedi ki dayı haklısın dedi. Bazı anneler dedi çocuklarını getirip sınıfta sıraya oturtuyorlar. Ceketlerini, paltolarını asıyorlar. Öğretmen gelinceye kadar orada bekliyorlar. Hatta bazı anneler böyle bekliyor teneffüste. Elinde havlu veya peçete. Çocuk terleyince terini...
Onlar kendilerini bilirler yani diyor.
Evet. Terini silip içeri getirecek. Şimdi bu kadar koruyuculuk hoş değil. Avrupalılar bu konuda bizden biraz daha dengeliler. En soğuk günde bile anaokulu çocuklarını mutlaka bir bahçeye çıkarıyorlar. Böyle eksi bilmem kaç derecede olsa üstlerini giydiriyorlar. Çocuklar bahçede oynuyorlar. Bundan en son İsveç'e gitmiştik. Eksi bilmem kaç dereceydi. Anaokuluna gittik. Üşenmiyorlar. Çocukları tek tek giydiriyorlar. Bahçeye salıyorlar. 15-20 dakika, yarım saat bağırış çağırış topla karla vesaire oynuyor çocuk. Ondan sonra tekrar içeri alıyorlar, tekrar soyuyorlar. Bizde böyle aşırı böyle sıcak soğuk yani o kadar aşırı gidiyoruz ki çocuğa iyilik yaptığımızı zannediyoruz ama kötülük yapıyoruz. Şimdi evlerde mesela sürekli sıcak su akıyor. Ya tamam buz gibi su kullanmayalım ama en azından normal dengeli bir su kullanalım. Hayatta her zaman böyle olmaz ki. Evet. Ama o kadar aşırı kollayıp...
Hocam...
Evet, bu ileri gitti ki bunun sonu
pek hayır değil.
Pek hayır değil.
Yani aşırı koruyucu anne babaların bir de hocam bildiğim kadarıyla şöyle bir şey de var. Yani saçını süpürge ediyor çocuğuna ve daha sonra çocuk büyüdükten sonra belki evlendikten sonra bunların geri dönüşümünü istiyor anne baba. Bu sefer geline dert. Çünkü ben sen diyor ömrümü verdim diyor. Senin çocukken şöyle yaptım, böyle yaptım, büyüttüm diyor. Bu sefer çocuğu da her halükarda büyüdükten sonra da zor duruma sokuyor. Dolayısıyla bütün bunlar hep çocuklarla olan münasebetlerde ne anne ve babaların münasebetlerinde sapmalar olarak değerlendirmek lazım.
Öyle.
Yani ilgisiz bir anne babanın neticesinde kayıp giden bir çocuk oluyor. Baskıcı bir anne baba tutumu karşısında bazen çift karakterli veya ters tepen bir şey oluyor. Aşırı koruyuculuk da yine herkese böyle çocuğu şimdi şımartan. Gelişmiyor.
Hep çocuk gibi. Hep çocuk gibi kalıyor. Şimdi böyle anlatıyorlar da askere gitmiş çocuk. Demişler ki alt katta mı yatarsın, üst katta mı yatarsın şeyde? Neydi? Ranzalarda. Anneme bir sorayım. şimdi üniversiteye geliyor çocuk hala annesine bağımlı.
Hocam 12 yaşında çocuğun hala tuvaletini yaptıran anne babalar var. Çocuk 12 yaşında.
Yani var. Şöyle bir tespit de var. Bir insanı iki şekilde boğmak mümkündür. Bir, üzerine 10 ton çamur atarsın. Bu adam boğarsın. İki, 10 ton gül at abi. Yine boğarsın adam.
Şimdi sevgi konusunda belki konuşacaktık ama hocam söylediği için. Şimdi sevgide boğmak diye bir şey var.
Sevgiyle boğmak.
Sevgiyle belki. Boğmak. Evet, anne baba bazen sevgide boğuyor. Yani çocuğu, evladını boğuyor. Yani bu aşırı sevginin sonucu işte koruyucu annelik ortaya çıkıyor. Şimdi bu koruyucu, aşırı koruyucu annelik yapmaya devam ettiğiniz zaman çocuk hiçbir şey yapamıyor. Kişilik haline gelemiyor. Burada bir kavramdan daha üzerinde durmak lazım. Çocuk anne babaya bağlı mı olsun, bağımlı mı olsun?
Bağlı mı olsun, bağımlı mı olsun?
Bağımlı mı, evet. Bağlı olsun tabii ki. Her zaman anne babaya, anne baba da çocuğuna bağlı olsun ama bağımlı olmasın. Şimdi bağımlı olmak ne demek? Onsuz bir şey yapamamaz demek. Şimdi dediğiniz zaman yarın evlendiği zaman da sorun çıkıyor. Şimdi kız annesine sürekli bağımlı olmuş. Hiçbir şey yapamıyor. Veya oğlan annesine ya da babasına bağımlı olmuş. Genelde annelere bağımlı oluyorlar. O da bir şey yapamıyor. Şimdi böyle olunca annenin uzaktan kumanda ettiği bir çocuk, erkek veya kız kendi kişiliği oturmadığı için evliliğinde de sorunlar yaşıyor.
Evet.
Şimdi epey oluyor, bir öğretmenle konuşmuştuk. Çocuklar, hocam diyor, çocuklar hayırı bilmiyor diyor. Yani çocukların her istediği yapılıyor. Ve anne baba çocuğuna bilerek bu kadar kötülük yapar mı ya? Zannediyor ki her istediğini alınınca çocuk rahat edecek. Halbuki edemiyor. Tam tersi. Çocuğun hiçbir şeyi yok. Hiçbir şeyi yok. Hiçbir hayali yok. Halbuki
her şey hazır gelmiş.
Yani. Her şey geliyor. Hiçbir tadı da yok. Halbuki evet. Diyelim ki bir bisikleti şöyle 6 ay, 1 sene bir hayal etse çocuk onun zevkini alır. Ne isterse alıyor. Şimdi biraz da kendisi gençliğinde sıkıntı çektiyse evet. Onun da acısını güya çıkarıyor. Çocuk ne isterse onu yapıyor. Çocuğa bir sakız da aynı şeydir. Efendim yerine göre 20 liralık 30 liralık bir oyuncak da önemlidir. Aynıdır. Veya 10 liralık bir oyuncak alırsın. Çocuk ondan daha çok sevinir. Gidersin bilmem 400-500 liralık akülü araba ya da akülü bir bebek alırsın. Onunla da o kadar sevinir çocuk.
Evet.
Evlerimiz maalesef oyuncakçı dükkanına döndü. Zannediyoruz ki onu yapınca çocuklara iyilik yapıyoruz. Hayır.
Yani
hayır.
Hocam her şeyin sırrı hakikaten itidal.
Evet.
Kararında olmak. Değerli dinleyenlerimiz, aslında bu konu tamamlanmadı. Daha mükemmeliyetçi aile tipinden aşırı serbest, dengesiz, tutarsız ve en ideal anne baba tutumundan, dengeli anne baba tutumundan bahsedecektik ama vaktimiz bitti, doldu. İnşallah onu artık haftaya anlatacağız. Beslenme hocamızdan bir kapanış şiiri
alalım. Ondan önce şu dergimizin mail adresini bir duyur. Bizlere tenkitlerini, tekliflerini ve takdirlerini ulaştırsınlar. Hatta programımız bizim Bahçe Dergisi'nin katkılarıyla hazırlanıyor. Abone olmak isteyenler de orada bildirebilir. Neydi adresimiz Mehmet Akif Bey?
Evet, ben onu unuttum, özür diliyorum. Çocukkalbi@erkamradyo.com. Değerli dinleyenlerimiz, çocukkalbi@erkamradyo.com bu adresten bize mail atabilir. Sorularınız varsa hocamız inşallah birkaç program daha burada sorular da sorulabilir. Cevapları biz burada okuruz diyoruz. Hocam şiirimizi alalım.
Bülbülün duası. Güneşten önce kalkar, gül dalına konarım. Seher vakti öterken, Rabbim seni anarım. Adı güzel Allah'ın, beni altın sarısı tüylerle süslediğin için, kuşların içinde en güzel sesli yaptığın için, sana şükrediyorum. Biliyorum Rabbim, Sesimin güzelliği senden geliyor. Çünkü ben öterken seni anıyorum. Andığım isim güzel olunca sesim de güzelleşiyor. Kadir Mevlam, senin 99 ismini ve rahmet peygamberini çok seviyorum. Onun kokusunu güllerde bulduğum için gül bahçesinden ayrılmıyorum. Bahçelerdeki güllerin rengi, gönüllerdeki Muhammedi sevgi, kıyamete kadar solmasın Allah'ım. Her şeye gücü yeten sensin. Amin.
Erkam Radyo'da Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programını dinlediniz.